Ayrım 22.
Bu sözler üzerinde düşünürken insan ister istemez ABD'nin Carter'dan önceki başkanları ve ilgililerince söylenenleri, örneğin Ford'un yardım yoluyla ilişkili olduğumuz ülkelerin iç ve dış işlerine karışabiliriz deyişini, Dixon raporunu, 12 Mart'a uzanan yoldaki emperyalist etkiler anımsıyor ve yine Johnson'ın Honolulu'da Güney Vietnam Devlet Başkanı'nı karşılarken yaptığı açıklamalar, 1974 Mart'ında Sisko'nun Mehmet Ali Brandt'a söyledikleri canlanıyor anılarda. Bu nedenle Rostov'un sözleri ve uyarıları üzerinde önemli durmak, iyi değerlendirmek gerekiyor. ABD'nin sözünün ve etkisinin geçerli olduğu ülkeleri etkilemek için bu ülkelerdeki sosyopolitik, özellikle anti-emperyalist uyanma ve gelişmeler üzerine zaman zaman değişik yöntemlerle uyardığı düşünülürse, Rostov'un sözlerinin bir uyarı, Türkiye'nin yakın geleceğine ilişkin bazı tasarıların bir ön habercisi olduğu söylenebilir. Allende'nin 1970 seçimleri kazanması üzerine Chicago'da yapılan gizli toplantıda Allende deneyiminin ABD'nin sözünün geçerli olduğu ülkeler için disiplinsizlik örneği sayılacağı ileri sürülerek, bu deney Batı demokrasilerine, özellikle İtalya ve Fransa'ya kötü örnek olacaktır. Şili deneyimi kesinlikle durdurmak gerekir kararına varıldığı halde Kissinger bu kararı şu sözlerle gizlemişti. Durumu dikkatle izliyoruz fakat bu anda büyük bir Kuzey Amerika etkisini sağlayacak nitelikte değildir. Aslında bu sözlerin bir başka anlamı şu idi. Günü geldiğinde gerekli girişimde bulunulacak. Kuzey Amerika'nın etkisi görülecektir. Gerçekten de öyle olmuş. Gizli toplantıda alınan karar 11 Eylül 1973 günü uygulanmıştır. 1977 yılına umutla giren genel seçimlerin kara yazgısını aka çevirecek bir sonuca ulaşacağı umuduyla giren Türkiye halkı 1977 yılının son çeyreğinde tam bir kaos içinde buldu kendini. Bu kaostan nasıl ve ne zaman çıkacağımız bilinemiyor ama can güvenliği başta olmak üzere işsizlik, hayat pahalılığı ve ikinci MC'nin birinci MC dönemi savrukluğunun yarattığı ekonomik bunalıma çare bulmak için aldığı sözlü önlemlerin yarattığı ortam, sınıfsal çelişkiyi giderek herkesin görebileceği biçimde somutlaştırmaktadır. Ekonomik çıkmaz. Bugün içinde çırpındığımız kaos Türkiye'mizin 1950'lerden günümüze kadar izlediği kalkınma modelinin iflasını simgeler. 50'lerden sonra emperyalizm, çok uluslu şirketlerle yerli burjuvazi arasındaki bağlaşmanın sonucu kurulan karma şirketler yoluyla ekonomiyi tam bir denetim altına almış, ülkeyi içine ittiği israf ve tüketim ekonomisiyle sömürmektedir. Tekelci kapitalizmin ekonomimiz üzerindeki denetimi, ikili anlaşmalarla ekonominin genel düzenlenmesi, planlama ve bürokratik etkiler dışında çarpık sanayimizi de kapsamaktadır. Emperyalizmin bu denetimi, sermaye katılması, kredi yoluyla destekleme, patent hakkı ve benzeri yollarla kurulmuş olup, gübreden tarım ilaçlarına, traktör, yol yapım araçları, borudan takım tezgahlarına, şeffaf banttan pile, boya sanayine, mukavvadan motora, kolonyadan mendile, hesap makinesinden fotoğraf malzemesine kadar binlerce tüketim malı, yarı mamul ve yatırım malında görülebilir. ABD emperyalizminin patenini taşıyan bu kalkınma modelinin AID yardımı, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu kredileri ve öteki uluslararası emperyalizme bağlı kuruluşların kredileriyle kalkınma çabalarının küçük Amerika, büyük Türkiye olma özlemlerinin ulaştığı nokta işte bu kaostur. Bu sakat yola kalkınamayacağımızı söyleyenlere yıllar yılı komünist, bölücü denildi, kötü gözle bakıldı. Bilimsel gerçeklere uygun kalkınma yolu önerenlere komünistler Moskova'ya gitsinler denildi. Yeryüzünde yalnız tüketime dönük, emperyalizmle ekonomik bütünleşmeye dayanan karma şirketler eliyle kalkınabilmiş, ürettiğini kendi halkına satarak kalkınabilmiş bir ülke bulunmadığı gerçeği görülmedi. Görülmektedir ki, çok uluslu şirketlerle işbirliği yapıp, bir ölçüde kendine ayırdığı değerin büyük bir bölümünü uluslararası şirketlere aktarma, değer aktarımı ki gözle görülür biçimde kar transferi, tekelci fiyat mekanizması ve ucuz iş gücü yoluyla halkını sömüren yerli ticaret ve montaj sanayi burjuvazisinin semirmesi ve büyümesine karşın, ekonomi üretken amaca yönelmediği için ekonomik gelişimi olmamaktadır, olmayacaktır da. Bu tür bir modelle her mahallede bir ya da iki milyoner, belki de milyarderler yaratılır. Türk parasının değer yitirmesi sonucu bugün Türkiye'nin %90'ı neredeyse milyoner sayılır. Ama bu %90'ın %70'i yoksuldur. Ama bir ülke halkının tüm gereksinmelerini sosyal adalet ölçüleri içinde karşılayacak kalkınma olamaz. Ayrıca bu model bağlı olduğu kampın kapitalist sistemin genel bunalımlardan da etkileneceği ve bunalımları sömürü düzeninin gereği olarak daha çok yansıtacağı için sık sık dar boğazlara, ekonomik çıkmazlara da girer. Bu bilimsel gerçek ülkemiz için de geçerlidir. 1979 yılında içine çırpındığımız ve daha da ağırlaşan bunalım sistemin doğal sonucudur. Bunalımdan çıkışın yolu sistem değişikliğinden geçer. ABD tipi kalkınma modeli 1958'lerde ilk büyük bunalımını yaşamış ve bunu 27 Mayıs hareketi izlemiştir. 1969-1970 bunalımı ve ekonomiyi kurtarma önlemleri de 12 Mart'ta düğümlenmiştir. Özellikle 12 Mart döneminde emperyalizmin denetimi toprağımızda ekeceğimiz ürünün seçimine kadar uzanmış, 1973 seçimlerinden sonra Ecevit'in evverdiği ölçüde bağımsız bir politika izleme girişimi ambargo ile sonuçlanmış, kapitalist bloğun petrol fiyatlarına yapılan zam sorunuyla artan yeni bunalımına MC'nin savruk ekonomi politikası da eklenince 1958 ve 1970'lerden daha ağır bir bunalıma atmıştır ülkeyi. İşte Rostov tam bu ortamda konuşmuş, demokrasimizin geleceği ile ilgili kesin yargısını açıklamıştır. Latin Amerika gibi. ABD benzer bir kalkınma modelini 1958'lere kadar Latin Amerika'da uygulamıştır. Ancak bu uygulamadan o ülkeler halka değil, o ülkelerin ticaret ve sanayi burjuvazisi karlı çıkmış. Bunlar sağladıkları karları ekonomik açıdan verimli yatırımlara yatıracaklarına, ya verimsiz tüketim alanlarını yatırmışlar ya da yurt dışına transfer etmişlerdir. Böylece egemen sınıfların emperyalizmle işbirliği içinde uyguladıkları yöntemin Latin Amerika ülkelerinin kalkınmalarını sağlayamayacağı belli olmuş ve 1958'lerde başlayan gizli bir durgunluk aşamasına girilmiştir. Modelinin Latin Amerika'daki başarısızlığı emperyalizmi yeni yöntemler aramaya itmiştir. Daha sonra biçimsel yönden değişik fakat özünde emperyalizmin sömürü ilkesine dayalı bir yöntemle kalkınma için İşbirliği programı yürürlüğe konulmuşsa da sonucu etkili olmamış, emperyalist, kapitalist sistemin sürekli hastalığı sonucu birbirini izleyen bunalımlarla sınıf çelişkisi daha keskin ve belirgin boyutlarla ortaya çıkmıştır. İç çelişkilerin sınıfsal bilinci uyarması ve yığınların sömürü düzenine karşı çıkmaya başlamasıyla Latin Amerika'daki devrimci çabalar şehir ve kır gerillası tipi savaşıma dönmüştür. İşte bu noktada uluslararası tekelci kapitalizm ile bütünleşen yerli burjuvazi, çıkarlarını korumak için emperyalizm ile ekonomik, ideolojik, politik ve hatta askeri güç yönünden tam bir işbirliğine girmiştir. Bu arada ABD'nin gerilla tipi devrimci savaşımlara karşı bunları önlemek için kontr gerilla, özel savaş teorileri geliştirdiği ve bu teorinin pratiğini Latin Amerika'da uygulamaya konulduğu görülmektedir. 1960'lar ve sonrası Latin Amerika'da görülen askeri darbeler, hür dünyanın sözde özgürlük ve demokrasi havarisi ABD'nin kimi kez doğrudan kimi kez de dolaylı yardımlarıyla gerçekleşmiştir. ABD, Latin Amerika'da kendi ülkelerini istila etmiş olan silahlı kuvvetlerin kurduğu askeri hükümetleri besler ve destekler. ABD'nin geliştirdiği kurama göre silahlı kuvvetler demokrasiyi korumaktadır. Özel girişimi, emperyalizmin çıkarına hizmet eden halkının uyanmasını, düşünce, eylem ve örgütlenme özgürlüğünü boğan burjuva demokrasisini. Böylece silahlı kuvvetler devlet yapısı içinde bilimsel tanımlama doğrultusunda yerini alırken sömürü çarkı daha rahat işlemektedir. Türkiye'nin geleceği. Türkiye 1975'lerde başlayan ekonomik darboğazlarda zamanda gerekli önlemler alınamadığı için 1977'lerde daha çok sıkışmış, işbirlikçi yerli burjuvazi geç de olsa bunalımdan çıkışın yollarını aramaya başlamıştır. Ancak alınan önlemler sonucu bunalımın faturası her zaman olduğu gibi emekçi halk yığınlarına ödetilecektir. Görülen odur ki ilk kez bunalım daha kesin sonuçlara ulaşacak, sosyal uyanış yığınların siyasal bilincini artıracaktır. Sosyal uyanış ve ekonomik bunalımlar giderek sınıfsal çelişkiyi daha çok belirleyecek, işçi sınıfının ve emekçi halk yığınlarının sömürü önleme çabaları ve ekonomiye katkıları oranında ulusal gelirden pay istemeleri sonucunu doğuracaktır. Bu sonuç egemen çevrelerin çıkarına karşı olduğu için ülkemiz yeni bir siyasal bunalıma sokularak rejimi, demokrasiyi korumak, daha da öte kurtarmak adı altında oyunlar sahnelenebilir. Ülkemiz ve öteki geri bıraktırılmış ve ABD sözünün geçtiği ülkelerdeki geçmiş deneyler bizi böyle bir yoruma götürmektedir. Profesör Rostov'un sözlerini bu açıdan değerlendiriyoruz. Carter'ın temsilcisi olarak gelişmekte olan ülkelerdeki demokrasi sorunları panelinde konuşan Rostov, ülkemizdeki durumu yorumlarken sorduğu, kendi aralarında uyumu olmayan partilerin kurduğu hükümetlerin dış borçları çığ gibi büyüyen bir istikrarsızlık lüksüyle nasıl başa çıkabileceği sorusunun yanıtını hemen vermekte ve Türk demokrasisinin çok olağanüstü ciddi tehlikelerle karşı karşıya geleceğini söylemektedir. Rostov'un işaretlediği tehlikeler dış borçların ve ekonomik istikrarsızlığın yaratacağı bunalım sonucu, sosyal uyanışın sınıfsal çelişkiyi daha çok keskinleştireceği gerçeğidir. Rostov bu çelişkiyi ve uyanışı tehlikeli bulmaktadır anlaşılan. Rostov bu gerçeği vurguladıktan sonra demokrasinin karşılaşacağı bu olağanüstü durum ve tehlikeler karşısında demokrasiyi güçlendirecek ve sağlayacak kuvvetlerin durdurulamayacağını da belirtmektedir. Rostov'un söylediği demokrasiyi güçlendirecek ve sağlayacak kuvvetler nelerdir acaba? ABD tipi demokrasinin özel girişimi, emperyalizmle bütünleşmiş işbirlikçi burjuvaziye dayandığı az gelişmiş ülkelerdeki rejim bunalımlarına silahlı kuvvetlerin denetiminde, bizde 12 Mart, Şili'de 11 Eylül 1973 ve Latin Amerika ülkelerindeki örneklere bakarak çözümler aradığı düşünülürse, Rostov'un neleri işaretlediği anlaşılır. Rostov'a göre ayaklanma kuramı doğrultusunda halkın uyanması, işçi sınıfının bilinçlenmesi tehlikelidir. Bu tehlikeden kurtuluşun yolu demokrasiyi kurtaracak güçlerin işe el atmasından geçer. Rostov bunları söylüyor. Bu yolla belki işbirlikçi burjuvazi büyüyebilir ve emperyalizm yararlanır ama bunalımlar birbirini izler. Türkiye'mizin içine itildiği bunalımdan halk yığınlarının ve işçi sınıfının bilimsel değerleri kendisine kılavuz seçerek çıkmasını, 12 Mart öncesi provokasyonlara gelinmemesini, tüm demokratik örgüt ve güçlerin oynanmak istenen yeni oyunlara gelmeyecek bir tutum içinde olmalarını beklemek, Türk devriminin bunalımlı yıllarının son bulmasını isteyenlerin hakkı olduğu inancındayız. Ankara, 20 Eylül 1977. Bu satırların yazıldığı tarihte Türkiye 2. MC ile yönetiliyordu. Ama 12 Eylül'e yaklaşıldığının işaretleri verilmişti. 1978'de CHP hükümet sorumluluğunu devraldı. Ve 22 aylık tuzaklar içinde geçen süreç sonunda 1979 Senato kısmi seçimlerine gelindi. Seçim CHP'nin yenilgisiyle sonuçlandı. Ecevit 1979 Senato kısmi seçimlerinde CHP'nin yenilgisi üzerine hükümetin istifasını verdi. Demirel Başbakan Tardık ve 24 Ocak kararları dayatıldı. IMF gerçekte ABD istediğini yaptırmıştı. Ancak 24 Ocak kararlarının yeterli olmadığı, Haziran 1980'de yeni bir devalüasyona doğru yol alındığı bilinir. 12 Eylül'e az kalmıştır. 12 Eylül'le 27 Mayıs'tan beri giderek daha çok politize olan, hak arama çabasını yanlışlar yapılsa da sürdüren topluma yeni bir düzen dayatılacaktır. Demokratik hak ve istemleri toplumsal özleme çeviren sosyal uyanışı önleyerek 24 Ocak kararlarının getirdiği toplumun varsıl kesimi dışındaki geniş yığınlar için varsıllar yararına bir soygun düzeninin siyasal sistem olarak yerleştirilmesi sağlanacaktır. Öyle bir sistem kuruldu ki bugün tüm çabalara karşın 12 Eylül sisteminin bir taşı bile kıpırdatılamamaktadır. Çünkü 12 Eylül hazırlayanlar Türkiye'nin bu sistemle 2000'li yıllara ulaşmasını hedeflemiştir. Demokratikleşme çabalarıyla oylanarak 2000'leri bulacağımızı düşünüyorum. Çünkü 12 Eylül sistemi yıkılmadıkça demokratikleşme çabaları yeterli sonuç vermeyecektir. Şöyle bir düşünce geliştirilebilir mi? 12 Eylül sistemi Sovyetlere komünizme karşı savunma söylemiyle getirilmemiş miydi? Sovyetler ve sistemi çöktüğüne göre Türkiye'nin demokratikleşmesi neden engellensin? Bu düşüncenin gerçeğin görünmesini engellediği kanısındayız. Çünkü gerçekte ABD, Sovyet tehdidiyle bizdeki sosyal uyanışı ve ekonomik gelişmeyi, New Yorklu bankacının dilinden emperyalizmin saldırısını anımsayalım. Türkler çok gururludur. Devamlı ithalatta bulunmuyorlar ve bir türlü ve kahrolası gelişme programlarından vazgeçmiyorlar. Denetim altına almak istemiştir. Emperyalizm için asıl tehlike buradadır. Ekonomik gelişme ve sosyal uyanıştadır. Özellikle bizim gibi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın görkemli utkusuna sarılan bir ulusun dizginlenebilmesi önemlidir. Ne diyordu Rockefeller? Ekonomik yardım onlardaki bağımsızlık eğilimini artırır. Türkiye gibi düşünenin tersi sonuçlar yaratır. Bu gerçek özellikle günümüzde daha çok gündemde tutulmalıdır. Bir yandan Kazak petrolünün Akdeniz'e aktarılması ve Türkiye devletlerle ilişkilerin getireceği düşünülen ekonomik canlılık, tamamlanmakta olan GAP ve Türkiye'nin potansiyel gelişme istemleri, hırsı, demokratikleşme. Elbet Türkiye'yi Orta Doğu'da lider duruma itecektir. ABD işte bunu istemez. ABD ya da genel deyimiyle emperyalizm için denetim altında borçlu bir Türkiye en iyi Türkiye'dir. Bu nedenle Türkiye'nin demokratikleşmesi de kösteklenmelidir düşüncesi ön plandadır. Ve elbet bağımsızlığımız, egemenlik haklarımız da denetimdedir sürekli. Egemen ve bağımsız olmanın koşulları. Günümüz dünyasında ulusların ve devletlerin birbirleriyle ilişkilerinin griftliği kimilerine göre, örneğin Turgut Özal bu görüştedir, bağımsızlık ve egemenlik kavramlarının eski anlayışa göre uygulanmasını engeldir. Ve günümüzde asıl olan karşılıklı bağımlılıktır. Bunun yani karşılıklı bağımlılığın emperyalizmin bir kavramı olduğunu önceden de görmüştük. İlginçtir bu kavramı bu politikaya İngiliz Mareşali Montgomery şöyle karşı çıkar. Amerika Avrupa devletlerinin sömürgecilik politikalarını desteklerken öte yandan bu devletlerin Asya ve Afrika'daki nüfuzlarını kırmaya çalışmaktadır. Montgomery, Britanya İmparatorluğu'nun Maraşalidir ve bu sözlerin söylendiği 1957'de çöküşe geçmişse de İmparatorluğun Maraşali geçmiş özlemiyle emperyalist amaçlarını gizleyemiyor. Demek istediği karşılıklı bağımlılık ilkesi bizim çıkarlarımızı da korumalı değil mi? Oysa ABD bizim çıkarlarımıza engel oluyor. Bu koşullarda bizim gibi gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler için karşılıklı bağımlılık tam anlamıyla bağımsızlığa giden yol demek değil midir? Karşılıklı bağımlılık kavramı 1957 Aralık ayında bir NATO konsey toplantısından önce yayınlanan tebliğde yer alır. Hür dünya devletleri birbirlerine karşılıklı olarak bağlıdır. Bir devletin kendi kendine yetmesi artık gerilerde kalmıştır. Ancak bağımlılık sayesinde hür devletler arasında işbirliği sağlanabilir ve ortak güvenlik kurulabilir. ABD ile İngiltere bu esas temel üzerinde anlaşarak bundan böyle buna göre faaliyet yürütecektir. Bu politikanın emperyalist bir politik olduğunun açık olması bir yana, emperyalist bir ülkenin yüksek rütbeli bir askerinin ağzından da açıklaması karşısında bizim gibi bir ülkenin politikacılarının karşılıklı bağımlılığı savunmasına ne demeli bilemiyorum. Gaflet mi, delalet mi yoksa hiyanet mi? Bunu tarihin yargısına bırakmadan değerlendirmeli değil miyiz? Şu halde şu gerçeği saptayalım. Her şeyden önce karşılıklı bağımlılık doktrinini kapsamında isek bağımsız sayılır mıyız? Emperyalizmin isteklerini dahası kongre yasasına göre yasa çıkarmak sorumluluğu sonucu yasama yetkisini gerektiğinde ABD başkanının önerisinde göz önüne alarak kullanma yükümlülüğü altındaki parlamentomuz egemenliğin en önemli noktasında bağımsız karar alabilecek midir? Örneğin çekiç güç konusunda ters bir karar çıkmaması için ABD Dışişleri Bakanı Christopher 12-13 Haziran 1993'te Türkiye'ye geldi ve çekiç gücün süresi uzatıldı. Sorusunun yanıtı da olumsuzdur. Ulusal savunmamızla ilgili konularda bağımsız karar alma ve uygulamada egemenlik hakkımızı tam kullanabilir miyiz? Sorusunun yanıtı da olumlu değildir. Kıbrıs olaylarının 1964 ve 1970'lerdeki sonuçları bu konuda da ABD emperyalizmin gölgesi altında olduğumuzu gösterir. Kaldı ki tüm savunma planlarımız ortak güvenlik ve savunma kavramına göre hazırlanmıştır. Böyle bir durumda bağımsızlık ve egemenlik kavramları süs olmaktan başka nedir ki? Yargı yetkisi de NATO anlaşmasına göre sınırlıdır. Hans Morgenthau'ya göre bağımsızlık bir ülkenin belli bir toprak parçası içinde kanun yapma konusundaki hukuksal otoritesinde bağımsız olma ve diğer ülkelerle uluslararası hukuk karşısında eşit bulunmadır. Konumumuzu bu ölçüye göre değerlendirelim. Özetle ekonomik yaşantısı ve politikası, emperyalizmin kuruluşlarınca yönlendirilen ve denetlenen, parlamentosu ABD'nin ya da IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların isteklerine göre yasa çıkarma hükmü altında bulunan, genel olarak iç ve dış politikasını tek başına saptayıp uygulayamayan bir ülkenin, tam bağımsız ve egemen bir ülke olması ne kadar olanaklı ise, Türkiye o kadar bağımsız ve egemendir. Ve topraklarında konuşlandırılmış emperyalist bir ülkenin askerleri, kendi emir ve komuta zinciri içinde hareket ediyorlarsa ve devletin yargı sistemi dışında kalmışlarsa, egemenlik hakkı tartışmalı sayılmaz mı? Bu noktaya nasıl geldik, nerede ne gibi yanlışlar yaptık? Bize bugün düşen görev önce bu soruları yanıtlamaktır. Ta ki yeni yanlışlara düşmeyelim ve bugünkü çıkmazdan kurtulmanın yollarını ulusal kurtuluş bilinciyle arayalım, bulalım. Bu görevi bize tarih bilincinin verdiğini de unutmayalım. Son sözden önce, Türkiye'nin son yarım yüzyıllık geçmişi ve bu geçmişin hazırladığı geleceği 12 Eylül'ün öyküsü yazılmadan anlaşılamaz. Bu nedenle daha son sözümüzü söylemedik. Çıkış yolu açılır mı ya da 12 Eylül niçin? Türkiye'nin 1970'lerde sınıflı ve demokratik niteliği kazanması Cumhuriyetimizin dönüm noktalarından birini oluşturur. Bu gelişim en başta bu noktaya ulaşmayı amaçlayan devletçi, seçkinci cephenin amacına vardığı için çözülmesine yol açtı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ordusu sermaye sınıfı ile organik bağ içinde değildi. Aslında bütün bu değişikliklerin yalnızca sınıfsal gelişme boyutuna indirgenmesi olanaksızdır. İç dinamiğin göstergesi olan sınıflaşmanın yanındaki ideolojik oluşumlar çok büyük bir oranda dış dünyanın doğrudan ve dolaylı etkileri sonunda ortaya çıkmıştır. Prof. Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, sayfa 395-397. Tarihin tekerleğindeki taş. Evet, hep böyle olmuştur. Tarihin tekerleğine konulan taşı alıp atmak istediğinde onlar yüzler binler, elleri kırılmıştır. Gel gör ki kırılan 10 el, 100 el, 1000 el, 100 bin olmuş, fırlatıp atmışlar taşı ve tekerlek hızla dönmüştür. Tekerleğin dönüşünden ürkenler, yine yerleştirdiklerinde taşı, ustalıkla hem de tekerleğin durduğunu gören yüz binler uyanır ve yüz binler, milyon milyonlar, 10 milyon olur. Taşa uzanır elleri. Anlaşılan hep böyle olmayacak. Taşı tuttuklarında bu kez bir daha konulmasın diye tarihin tekerleğini başına çalacaklar yerleştirenin. Ve hiç mi hiç durmayacak tekerlek. Dönecek sonsuza dek. 12 Eylül 1981, M. Emin Değer. 12 Eylül niçin? Türkiye 12 Eylül'e hangi koşullarda ve hangi amaçla itildi? Çünkü toplum bilime göre sağlıklı bir toplumda sosyal olaylar toplumun iç dinamiklerine göre oluşur ve gelişir. Bir başka deyişle toplumsal değişim ve dönüşümün itici gücü o toplumun iç dinamikleridir. Oysa 12 Eylül öncesi ve sonrasıyla Cumhuriyet'in iç dinamiklerine ters bir oluşum ve gelişim göstermiştir. Değişim önlenemez bir doğa yasasıdır. Prof. Emre Kongar'a göre değişim ideoloji ve teknolojinin etkisi altındadır. Kimi durumlarda bir ideolojinin benimsenmesi ya da toplumun kendi dinamiklerine ters ideolojik etkiler altına alınması, notumuz, güdümlü toplumsal değişmenin başlatıcısı olur. Bu nedenle şu soruyu hep sormuşumdur. 12 Eylül neden niçin çıkarılmıştır? Cumhuriyet Türkiye'sinin karşısına. Neden Türkiye böyle bir sarsıntı yetildi ve Cumhuriyet'in temelindeki ilkeler hem de o ilkelere sahip çıkılma görüntüsü altında çiğnendi? Ve devlet kuruluşuna ters bir yörüngeye oturtuldu. İşte bunun için sormalıyız. 12 Eylül neden geldi ve gelişini hazırlayan koşullar nasıl oluşturuldu? Bu sorulara gerçekçi ve sağlıklı yanıt verilmediği sürece başka 12 Eylül'lerle karşılaşmayacağımız söylenemez. Bu soruları yanıt ararken önce örnek bir CIA çalışmasını görelim. Uruguay Laboratuvarı. Şimdi giderken içinde bulunduğum duygular buraya geldiğim pazar günü O'Grady'nin dairesinden Pocitos plajındaki kalabalığı seyrederken duyduğum heyecan, iyimserlik ve güvenden ne kadar farklı. Bu hükümetin halini gördükçe bu şeyleri neden ve ne diye yaptığımızı, desteklediğimizi sormaktan kendimi alamıyorum. Bir zamanlar aydın demokratik devrimlere örnek olarak gösterilen Uruguay şimdi bir kokuşmuşluk ve yetersizlik örneği. Philip A. G. CIA Günlüğü Cilt 2. 12 Eylül'den beri ne zaman için itildiğimiz çıkmazı düşünsem, usuma hemen Philip Agee'nin bu sözleri takılır. Agee bu sözleri Uruguay'daki başarılı çalışmaları nedeniyle bir üst derece yükseltilerek başka bir göreve atanıp Uruguay'dan ayrılırken söyler. Ya Uruguay önceleri nasıldı? Onu da yine Agee'nin günlüğünden öğrenelim. Agee, Uruguay'daki görevine başlamak için geldiği güne ilişkin izlenimlerini şöyle anlatır. Geldiğimde ulusal kalkınma yolunda burada dev adımlar atılmış olduğunu gördüm. Dışarıdan bakınca modern, toplum için sosyal yardımlar sağlayan devletin çevresinde örgütlenmiş, bölünmez bir bütün olarak görünen Uruguay'da, öteki Latin Amerika ülkelerine özgü ortak yanlara rastlanmıyor. Burada aşırı yoksulluk içinde yaşayan bir kenara itilmiş halk kitleleriyle, kıyıdaki büyük fidanlıklar ve dağlık bölgedeki çiftçilik arasında doğal ayrılıklar yok. Devamlı bunalımlar içinde yaşanmıyor, düzen sağlamlığı koruyor. Cehalet, militarizm ve nüfus artışı gibi sorunlarla karşılaşılmıyor. AJ'nin notlarına göre Uruguay, Latin Amerika'nın en yüksek ulusal gelir düzeyine ulaşmış, kişi başına ortalama $700 bir ülkedir, 1960'ların başına dek. Ve bu nedenle, 20. yüzyıl içinde siyaset askerlerin karışmadığı, siyasal düzenin sağlamlığına örnek teşkil eden bir ülke olup, Latin Amerika'nın İsviçre'si diye adlandırılmaya gerçekten hak kazanmıştır. AJ, CIA emrine uzun yıllar başarıyla çalışmış ve ödüllendirilmiş bir ajandır. Çalışmaları sonucu özellikle Uruguay'ın içine itildiği çürümüşlüğü gözlemlerken bir pişmanlık içine düşer. CIA'nin pis işlerini iki ciltlik CIA günlüğü adını verdiği anılarında yazar ve elbet CIA'nin hedefi haline gelir. Agee'nin bu düşünceleri gözlemlerine ve elbet örgütün kendine verdiği bilgilere dayanır. Bu düşünceleri dile getirdiği tarih 18 Mart 1964'tür. Bu tarihten 2 yıl 5 ay 6 gün sonra Uruguay'dan ayrılırken 2 yıl öncesinin o demokratik devrimlere örnek ülkesinin o Latin Amerika'nın İsviçre'si olan Uruguay'ın yerinde yerler esmektedir. Agee'nin anılarındaki nitelemeye göre Uruguay kokuşmuşluk ve yetersizlik örneğidir. İşte Agee'ye o başta aktardığımız soruyu sorduran bu gözlemleridir. Sorar kendine. Bu şeyleri neden ve ne diye yaptık? Dikkat edilirse bu sözler büyük bir pişmanlığın söylemidir. CIA yani Amerika Uruguay'ı, o Latin Amerika'nın İsviçre'si olan örnek ülkeyi neden bu duruma itmiştir? Neden aydın ve demokratik devrimlere örnek olan ülkeyi kokuşmuş bir düzene, umarsız bir konuma itmiştir? Bu sorulara verilecek yanıt, bizim için itildiğimiz çıkmazda kimlerin hangi nedenle parmakları olduğunu ışık tutacaktır. Aslında bu soruların yanıtı kendi içindedir. Agee gerçekte sorunun yanıtını da veriyor. Ama bilince yanıtın ne olduğunu saptamaya yetmiyor olmalı. Ya da geldiği noktadaki vicdanı el vermemekti. Ve o tarihte daha öz eleştiriye de hazır değildir. Çünkü o kokuşmuşlukta kendisinin de sorumluluğu vardır. Bilinçaltında bunun utancı yatmaktadır. Sorunun yanıtı Uruguay'ın demokratik devrimlere örnek sorunsuz bir ülke olarak ABD'nin önerdiklerini değil, kendi iradesiyle, istenciyle sistem dışına çıkarak kendine özgü bir gelişim göstermesi ve sorunlarını kendi kendine çözen bir düzen kurma ve evrimleşmeye kalkmasındadır. Bu demektir ki Uruguay Monroe doktrininin uygulama sınırları dışına çıkmıştır ve böyle giderse toplumsal dinamikler düzenin ABD'nin istenci dışında değişmesine yönelecektir. Bu da bağımsızlık düşüncesini geliştirecektir. Bu konuda Rockefeller'ın Eisenhower'a yaptığı uyarı anımsayalım. Rockefeller, ekonomik gelişme bağımsızlık eğilimini artırır diyordu. Bağımsızlık düşüncesini geliştirmiş ülkeler ABD'nin etkinlik alanından çıkar. Bunun öteki ülkeler için kötü örnek olacağı bellidir. Şu halde sistem dışına çıkma eğilimindeki böyle bir ülkede sosyal, ekonomik ve elbet siyasal yaşamı çürütecek bir çalışma yapılmalıdır. İşte AG'nin biz bu işleri neden yaptık dediği işler bu sonucu hazırlamıştır. Şöyle bir soru soranlar çıkacaktır. ABD neden böyle bir ülkeyi çürütsün? ABD Dünya Bankası ve AID'nin amacı ülkelerin kalkınmasına yardım etmek değil mi? Gibi safça bir soruyu da sorabiliriz. Geçen bölümlerde kendi belgelerinden öğrendiğimize göre ABD bir dünya devletidir. Dahası dünyanın lideridir ve bu nedenle dünya jandarmasıdır. Sistem içindeki ülkelerin kendisinin dayattığı düzen anlayışından çıkmasına izin vermez. Böyle bir durumun sistemi sarsacağını bilir. Ticari ve ekonomik çıkarlar açısından yararlı olmayacağını düşünür. Çünkü ABD için önemli olan ulusal, uluslararası şirketlerin çıkarları için ABD ideolojisinin dünyanın her yerinde egemen olmasıdır. Böylece ticaretin bayrağı izlemesi sağlanabilir. Böylece sistemin aksaksız işlemesiyle evrensel şirketler kazançlarını ABD'ye aktarır. 80'li ve 90'lı yıllarda Türkiye. 12 Eylül öncesi Türkiye işte AG'nin Uruguay'dan ayrılırken çizdiği tablodaki gibiydi. Ülke sosyal, siyasal ve ekonomik alanda tam bir karmaşa içindeydi. Toplum bir iç savaş için itilmek üzereydi. Giderek can derdi öne çıkmış, huzur ve güven aranan tek dava almıştı. David Galula'nın önerisi uygulanıyordu. Galula der ki, bir askeri müdahaleyi haklı kılabilmek için ayaklanmayı bastırmakta görevli olan tarafın enerjisi kendisinin halk tarafından sevilmediğini örtebilecek kadarsa, yani bekleyebilecekse, 12 Eylül öncesi gibi sabredecekse, notumuz, bu takdirde sulh ve sükunun aranan bir dava haline gelmesine kadar bekleyebilir. 12 Eyl öncesi Türkiye'nin içine itildi çıkmaz, AG'nin anılarında yer alan Uruguay'ınki gibidir ve bu nedenle 12 Eylül'ün sürekli huzur ve güven sağlamak ve bir daha ülkenin 1980 öncesi konuma düşmesini önlemek için yapıldığı söylendi. Bu söylem 1982 Anayasası'nın kabulüne ve yürürlüğe girişine, dahası 1983 seçimlerine değin dillerden düşürmeyen bir slogan oldu. 6. kaset 1. yüzün sonu. Çünkü ülkeyi nasıl gördüklerini açıklamaları, nasıl bir düzen kuracaklarının da göstergesiydi. Bu bildiri daha sonra Bülent Ulusu hükümetinin programı olarak sunuldu. Bu nedenle ülkenin harekattan önce ne durumda bulunduğunu bu programdan öğrenelim. Milli Güvenlik Konseyi'nin değerli üyeleri, hükümetimizin görev aldığı Eylül 1980 Türkiye'sinin içinde bulunduğu durumu ana hatlarıyla tasvir edersek görevimizin tarihi yeri ve önemi ortaya çıkacaktır. 12 Eylül öncesi dönemde Türk Devleti'nin otoritesiz zedelenmiş ve varlığı ciddi tehlikelere maruz kalmıştır. Devlet düzeni tüm kurumları ile birlikte felce uğramaya yerini fiili bir anarşi ortamına terk etmeye başlamıştır. Milli bütünlüğümüzü sağlayan bütün unsurlar yozlaşmıştır.